Mutluluk, Zülfü Livaneli. İkinci kaset, ikinci yüz, sayfa 63. Bunun üzerine ne bekliyorsun diye sormuştu İrfan. Bilmiyorum demişti Hidayet. Zaten işin güzel tarafı da bu değil mi? Hayatın karşıma ne çıkaracağını bilmiyorum. Birkaç gün sonra da o uyduruk, tekne bile denilmesi zor yelkenliyle ufuk çizgisinde gözden gitip gidivermişti. Rüzgar belki Girit'e atardı onu, belki bir fırtınayla sürüklenerek bilmediği kıyılara vururdu, belki de kaybolur giderdi, kim bilir. Profesör, içindeki Hidayet hasretinin büyüdüğünü fark etti. Cemal'in sırrı. Bölgeye alışkın olmayan gözlerin uzaktan bakınca orada bir köy olduğunu anlaması mümkün değildi. Dağın yamacına kurulmuş ve topraktan yapıldığı için rengi kıraç araziden ayırt edilmeyen tek katlı evleri ancak çok yakınına geldiğiniz zaman görebiliyordunuz. İnsanların yaşadığını gösterecek bir ağaç, bir dere, bir çeşme de görünmüyordu hiç. Her şey kar altında kalmıştı. Cemal'in timi köye girdiği zaman ortada bir tek canlıya rastlayamadılar. Evlerin damlarında kar birikmişti. Bacalardan duman tütmüyordu. Ortalıkta ne bir insan görülüyordu ne de bir hayvan. Cemal bu hale alışmıştı artık. Çarpışma bölgesinde kalmış olan Kürt köyleri PKK ile ordu arasında eziliyor ve çaresizlikten ne yapacağını bilmeden evlere saklanarak zaman kazanmaya çalışıyorlardı. Bir gece önce birkaç teröristin o köye uğradığı ihbar edilmişti. Gündüz vakti çoktan gitmiş olacaklardı ama Cemal'in timinin görevi o köyü boşaltıp militanların barınacakları bir mekan durumundan çıkarmak için evleri yıkıp ateşe vermekti. Dağlardaki ormanlar da bu yüzden yakılmıştı zaten. Teröristler ormana girip gözden kaybolmasın diye yakılmadık orman bırakılmamıştı. Cemal yakılan köylerin de binlerce olduğunu duyuyordu. Kendisi en az 20 köyün yakılışına katılmıştı ve bu görüntülere alışmıştı artık, kanıksamıştı. Bu köyden de aynı şeyler yaşandı. Evlerinden çıkarılan insanlar bir karakola dönüştürülen okulda sorgulandılar. Militanlar hakkında zorla bilgi toplama gayretleri, ağlayan, bağıran kadınların bağırlarını yırtmaları, İtaat etmedikleri için herkesin önünde çırılçıplak soyulan erkeklerin utancı, sert ve sivri taşlar üstünde yalın ayak yürümeye zorlananlar, yüzbaşının yarım saate kadar köyü boşaltın talimatı, boşa giden yalvarmalar, dün akşam PKK'lıların da onları dövdüğünü söyleyerek kendini acındırma çabaları, komutanın herkesin silahını teslim etmesi emri karşısında inatla susarak hiçbir şey söylemeyen köylüler. Cemal bunların hepsine alışıktı. Emri veren komutan da, Cemal ve arkadaşları da biliyorlardı ki hiç kimse silahını teslim etmeyecekti. Daha bugüne kadar askerlere köyün dışında bir yerde toprağa gömdüğü silahın yerini söyleyen bir köylüye rastlanmamıştı. Cemal iyiden iyiye kanaat getirmişti ki bu insanların üç önemli şeyi vardı: silahı, katırı ve hayaları. Silahlarını teslim etmiyor, geçim kaynağı olan katırlarını gözleri gibi koruyor ve dayak yerken "Aman komutanım, hayalarıma vurma" diye yalvarıyorlardı. Herhalde başlarına bir iş gelir de erkeklikleri elden gider diye korkuyorlardı. Cemal timde Kürtçe bilen tek asker olarak köylülerin kendi aralarındaki konuşmalarını zor da olsa anlayabiliyordu. Çünkü kendisinin memodan öğrendiği kırık dökük Kürtçe bütün şiveleri kavramasına yetmese de yine de iyi kötü bir şeyler çıkarabiliyordu. Kadınlar ağlayarak birkaç parça eşyayı karın üstüne çıkarıyor, çocuklar bohçaları taşıyor ve erkekler de korkunç bir çaresizliğin pençesinde yalvarıp duruyorlardı. Köylülere nereye isterlerse oraya gitmeleri söyleniyordu. Çoğu yollara düşüyor, bazıları Diyarbakır'daki akrabalarının yanına, bazıları İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya, Adana'ya, Mersin'e göç ediyorlardı. Maksat o bölgeyi insandan arındırarak PKK'nın saklanabileceği, yiyecek bulabilecekleri köyleri yok etmekti. Cemal telsizde duyduğu sesi düşünüp duruyordu ve belki Memo'nun da geceyi o köyde geçirmiş olabileceği aklına gelince en yakın arkadaşına onca yakın ve onca uzak olmanın tuhaf duygusunu daha fazla taşıyamayacağını anlıyordu. Memo'yu düşündüğü zaman bu savaş da kasabadaki müsamereler gibi bir şaka izlenimi uyandırıyordu ama başının üzerinden vızır vızır geçen Kalaşnikov mermileri ve roketlerin içine saldığı derin ürperti bu şaka duygusunu bir anda silip atmaya yetiyordu. İlk zamanlar Memo'yu hep eski haliyle aklına getiriyordu. Bostandan kopardıkları kavunlarla karpuzları, nehirdeki sazlıklar arasında soğutmaları, torla tuttukları balıkları tenekede kızartmaları, erkekliğe adım atan arkadaşlarının içtiği kaçak rakı ve kendisinin şeyh babasının korkusundan menfur içkiye elini bile sürememesi, arkadaşlarının alayları ve eşeğin kuyruğuna nasıl taş bağlayıp da ilişkiye girdikleri ballandıra ballandıra anlatılıyor, Cemal'in duyduğu dehşetli utanç ve suçluluk duygusuyla dalga geçmeleri, her türlü ayrıntıyla süslene süslene dünyanın en şehvetli hikayesi haline dönüşen saf gelin maceraları ve kendisinin bütün bu cinsel tahrikler karşısında eli kolu bağlı kalarak ve istimna yaparsa en büyük günaha gireceğini, kör olacağını söyleyen şeyh babasının korkusuyla her gece rüyasına giren hain şeytanın aldatmalarını açık yaşaması. Bunlar savaştan önceki masum kasabanın delikanlı sırlarıydı ama zamanla mayınlar, kalaşnikovlar, pusular ve kopan, parçalanan, naylon torbalara doldurulan arkadaş cesetleri hepsini silip süpürmeye başlamıştı. Kasabada bir arada yaşadıkları dönem sanki akla en aykırı düşlerden biriydi ve hiç olmamıştı. İşin garibi, kurtuluş törenlerinde Memo'nun Türk askeri, kendisinin de Rus askeri rolünü oynamalarıydı. Şimdi roller değişmiş, Cemal Türk askeri, Memo ise Kürt gerillası olmuştu. Her gece telsizden Memo'nun kendilerine teslim olmalarını söyleyen gevrek sesini ve gerilla arkadaşlarıyla Kürtçe haberleşmesini dinliyor ama kimseye ağzını açıp da bir kelime söylemiyordu. Aslında arkadaşları ve kendisi ölüm tehdidi altındayken bu sırrı saklamak Cemal'e çok ağır geliyordu. Telsizden duyulan sesi tanıdığı halde hiçbir şey olmamış gibi rol yapmak kolay değildi doğrusu. Zaten bu yüzden bir gece ranzasının alt bölümünde yatan ve askerlikten sonra da birbirlerini arayıp bulma yemini verdikleri sırdaşı Selahattin'e bu sırrı açmış, koğuşta fısıl fısıl o sesin kime ait olduğunu bildiğini söylemişti. Ondan daha akıllı olduğuna inandığı Selahattin bunun üzerine "Ağzını açma, çünkü bu iş seni zora sokar," demiş. Cemal de onun öldüğünü dinlemişti. Selahattin Rizeli bir ailenin çocuğuydu ve bütün Karadenizliler gibi onun burnu da daha ilk bakışta nereli olduğunu ele veren irlikteydi. Zaten asker arkadaşlarının çoğu batıdan veya Karadeniz'den geliyorlardı. Aralarında Trakyalı, Egeli olan çoktu. Cemal gibi doğu illerinden gelen pek enderdi. Selahattin ona İstanbul'u anlatıyor, Balıkesir'deki dükkanlarından, Sarıyer'deki amcasının balıkçı teknelerinden, Ege'deki balık çiftliklerinden söz ediyordu. Bütün bunlar bir rüya gibi geliyordu Cemal'e. Selahattin de dinine çok düşkün olduğu için fırsat bulabildiklerinde birlikte nafile namazı kılıyor, Ramazan'da oruç tutuyorlardı. Cemal'in babasının şeyh olması Selahattin'in ona ayrı bir saygı duymasına yol açmıştı. Kendilerinin Uşaki tarikatına mensup olduğunu söylüyor, durmadan babası hakkında sorguya çekiyordu onu ama Cemal'in anlattıkları Selahattin'in aklına pek yatmıyordu. Bir kere onca meraklı olmasına ve 8 yıl Kur'an kursuna gitmesine rağmen Cemal'in babasının şeyhi olduğu Cemaliye tarikatını hiç duymamıştı. Cemal, babasının Türkçe, Arapça, Farsça kelimeler kullanarak anlattıklarından kaptığı kadarıyla bu tarikatın Allah'ın gül cemalinin dünyanın her ahvalinde tezahür ettiği ilkesine dayandığını aktarıyor ama bu din konularını iyi bilen Selahattin'e hiç de inandırıcı gelmiyordu. Cemal'in babasının Anadolu'yu saran sahte şeyhlerden biri olmasından kuşkulanıyordu. Köy tamamen boşaltıldıktan sonra evlere girip arama yaptılar. Tahmin ettikleri gibi bir şey çıkmadı. Sonra benzin dökerek evleri ateşe verdiler. Köy cayır cayır yanarken kadınların feryadı gökyüzünü tuttu. Gözlerinin önünde evlerini, eşyalarını çıra gibi tutuşturan ateş, sanki onların bir de yüreklerini yakıyordu. Ürküp kaçmamaları için katırlarının yularından tutmuş erkekler ağlamıyor ama göz bebeklerine oturan müthiş bir hınçla seyrediyorlardı yanan köyü. Eskiden olsa Cemal böyle şeylere müthiş üzülür, en azından evini yitiren insanların acılarını paylaşmayı, onları biraz teselli etmeyi düşünürdü ama askerlikte geçen uzun aylar boyunca öyle çok acı görmüştü ki kılı kıpırdamıyordu artık. Köy yakmaları ise gördüğü diğer olaylar yanında çocuk oyuncağı gibi kalıyordu. Daha 2 hafta önce öğretmen bir karı kocanın kararmış cesetlerini görmüştü. 20'li yaşlarını sürmekte olan öğretmen çifti PKK militanları minibüsten indirip kurşuna dizmişlerdi ve Cemal hayretle iki genç gövdenin simsiyah olduğunu görmüştü. Yüzleri bile kararmıştı. Bu dağlar korkunçtu ve telsizden kendilerine seslenen Memo, dağların ve gecelerin hakim olduklarını söylüyordu durmadan. Doğrusu dağları, mağaraları, kovukları daha iyi biliyor, bölgedeki Kürt halkıyla daha yakın ilişki kuruyor, hayvanları bile kendilerinden daha iyi tanıyorlardı. Cemal bir köye yaklaştıkları zaman köpeklerin kendilerine deli gibi saldırdıklarını, yeri göğü birbirine katarak havladıklarını görüyordu. Bu yüzden birkaç karabaşı vurmak zorunda bile kalmışlardı. Oysa aynı köylere gerillalar sızdığında, gece karanlığında hiçbir köpek havlayıp da haber vermiyordu. Uzun süre bu işin sırrını çözmeye çalıştılar. Sonunda bir gün Kürt köylülerin köpeklere seslenişini duydu Cemal. Kendileri hoşt falan gibi Türkçe'de kullanılan sözcükleri söylüyorlardı ama Kürtler gırtlaktan acayip bir ses çıkararak bu sesle köpekleri susturuyorlardı. Cemal o sesi taklit etmeye çok çalıştı ama biraz Kürtçe bilmesine rağmen kesinlikle beceremedi. Bu yüzden diğer askerler gibi hiçbir köpekle iletişim kuramadı. Katırlarla da durum aynıydı. Köylüler onun hiçbir zaman taklit edemeyeceği garip sesler çıkararak katırları yönlendiriyor, sanki onlarla konuşuyorlardı ama geçenlerde bir köylünün bunu başaramadığını görmüştü Cemal. Bir dere yatağına pusuya yatmışlardı. Önlerinde mayınlı bir arazi uzanıyordu. Arazinin öbür tarafından bir köylünün katırıyla mayınlara doğru yaklaştığını gördüler. Adamı uyarsalar pusu berbat olacak. Uyarmasalar adam dosdoğru mayının içine düşecekti. Ancak patlama sesi daha çok duyulacaktı. Bu yüzden köylüye bağırıp "Yaklaşma, mayın var!" dediler. Köylü durmuş ama şaşkınlıktan olacak katırı mayınlı arazide bir koşu tutturmuş kendilerine doğru geliyordu. Köylü binbir ses çıkararak katırı durdurmaya çalıştı. Başaramayınca kendini tutamayıp katırın arkasından mayınlı araziye doğru koştu. Cemal katırın onca mayın arasından geçtikten sonra tam kendilerine yaklaşırken bir patlamayla havaya uçtuğunu gördü. Ön iki ayağı kopan katırı sevabına öldürmekte selahatine düşmüştü. Köylü ölen katırının başında epeyce gözyaşı döktü. Artık hayatının mahvolduğunu söylüyor, ağıt yakıyordu. Cemal Memo'nun tepeciklerden biri olduğunu tahmin ediyordu. Çünkü eskiden beri çok keskin nişancıydı. Memo'nun sesini ilk duyduğu zamanlardaki sıcaklık kalmamıştı artık içinde. Tertipleri teker teker şehit düştüğü zaman bu acının tek sorumlusu olarak Memo'yu görüyor, kendisini de her an öldürebilecek olan bu tepeciden nefret ediyordu. Gece nöbet tutarken bile her an Memo'nun attığı bir kurşunun ciğerini delebileceğini düşünüyordu. Kendisi Memo'yu görecek olsa gözünü kırpmadan öldürürdü. Bu devlet, millet düşmanından kucağında şehit düşen, kolu bacağı kopan tertiplerinin öcünü alırdı. Cayır cayır yanan köyün harareti yüzlerine vururken, çaresiz kalan köylülerin hüzün içinde uzaklaşmaya başladığını fark etti Cemal. Katırlarına yükledikleri kilimleri, bohçaları ve çocuklarıyla yavaş yavaş uzaklaşıyorlardı. Yatalak bir ihtiyarın yüzbaşıya yalvardığı duyuluyordu. ''Ayaklarım tutmuyor kumtanım. Ben nereye gidem?'' Zar zor konuştuğu Türkçeyle derdini anlatmaya çalışan beyaz sakallı yaşlı adamın gözleri derinlere kaçmıştı. Yanında 9-10 yaşlarında gösteren kavruk bir oğlan çocuğu duruyordu. Bir süre sonra anlaşıldı ki yaşlı adamın küçük torunundan başka kimsesi yok. Bütün ailesi öldürülmüş. Köyün dışındaki bir evde 7 koyun, 3 keçiyle yaşıyor ve geçinmeye çalışıyor. Yaşlı adam kanlı yaş döküyor, yüzbaşıya hayvanlarıyla birlikte orada kalmalarına izin vermesi için yalvarıyordu. Yüzbaşı baktı ki çare yok, kötürüm adamı başka yere götürmek çok zor, peki kalın diyiverdi. Cemal bu izin üzerine çocuğun gözlerinde parlayan sevinci gördü. Kavruk yüzünde daha da büyük duran iri kara gözleri vardı çocuğun. Güldüğü zaman iki yanında gamzeler oluşuyordu. Yüzüne vuran alevlerin kızıllığında bile gülüyordu çocuk. Çünkü köyün dışında olduğu için bir tek kendi evlerine dokunulmamış ve dedesiyle birlikte kalmasına izin verilmişti. Herhalde koyun keçi güttüğü o tepelerden ayrılmak istemiyordu. Ne kentleri hayal edebiliyordu ne de dağların ötesini. Cemal kendisini de şaşırtan bir hareketle cebinden çıkardığı bozuk paraları çocuğun avucuna koydu, sonra da başını sertçe okşadı. Bu arada kimsenin görmemesine özen göstermiş ve oğlanın şımarmaması için kaşlarını çatmayı da ihmal etmemişti. Çocuk kendisine minnetle bakıyordu. O akşam yakındaki karakollarına döndüklerinde Cemal'i çok heyecanlandıran bir şey olmuş, telsizde Memo'nun gevrek sesinin TC askerlerine epey bir sövüp saydıktan sonra kendi aralarındaki haberleşme olarak Kürtçe "Ezdiçim ba Nuh Nebi" dediğini duymuştu. Aslında bu söz onca laf kalabalığı arasında hiçbir şey anlatmayabilirdi. Memo Kürtçe "Nuh peygamberin yanına gidiyorum" diyordu ama Cemal onun eski şakalarından biliyordu ki Memo kasıtlı olarak Nuh Nebi adını anıyor ve bununla Cudi Dağı'nı kastediyordu. Çünkü o yörelerde Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'nda olduğuna dair kesin bir inanç vardı ve göl kıyısındaki aylak saatlerinde Memo bir gün Cudi'ye gidip her yeri karış karış arayarak Nuh'un gemisini bulmak hayalinden söz etmişti. Demek ki tepeciler günlerdir bulundukları ve üstlerine ateş yağdırdıkları karlı zirveyi terk ederek Cudi Dağı'na doğru çekiliyorlardı. Askerler ise tepeden Cudi Dağı'na giden geçidi yaşadıkları karakol kadar iyi tanıyorlardı. Her taşını, her kayasını biliyorlardı. Yemekten sonra Cemal yüzbaşısına "Size önemli bir şey söyleyeceğim komutanım" dedi. Heyecandan yüzü al al olmuştu. Horozlar niye ötmüyor? Herkesin tanık olup kuşaktan kuşağa aktardığı mucizeleri görmek için Tanrı'ya ve Meryem Ana'ya öyle çok yalvarıp yakarmıştı ki sonunda İzben'in kapısı gıcırdayarak açılıp da içeriye yılan gözlü döne yerine Gülizar Ebe girince küçük Meryem dualarının kabul olduğunu sanıp ani bir sevinç dalgasına kapıldı. Sevgili ebesi hiçbir zaman başından çıkarmadığı beyaz tülbenti, güleç, sevecen gözleri ve maharetli elleriyle karşısındaydı işte. Kapıyı açık bıraktığı için izbeye gün ışığı dolmuştu. O kadar uzun zamandır ebelik yapıyordu ki kasabada belli bir yaşın altında olan herkesi o doğurtmuş sayılırdı. Bu yüzden gençlerin hepsi onun çocuğu gibiydi. Meryem'in hayatındaki rolü ise hepsinden önemliydi. Çünkü kız doğarken boynuna kordon dolanmış ve bu 1,5 kiloluk küçük et parçası nefes almadan dünyaya gelmişti. O mosmor bebeğin boynundan kordonu çıkartarak yapay solunumla ciğerlerine ilk nefesi çekmesini sağlayan ise Gülizar Ebe'nin gün görmüş elleri olmuştu. Anası kurtulamamıştı ama ebesi öldü gözüyle bakılan bebeği diriltmeyi başarmıştı. Ölüm aklına geldiği zaman Meryem'in "ben zaten bir kere öldüm" diye düşünmesinin sebebi buydu. Evde kendisine hep böyle takılırlardı. Bu kız zaten ölü doğdu, bir daha ölmez. Meryem onca sıkıntılı günün, korkunun ve yalnızlığın ardından kendisini ebenin merhametli kollarına fırlattı, boynuna sarılıp sakız gibi tülbentinin kokusunu içine çekerek ağlamaya başladı. "Bana çok kötü şeyler yapıyorlar Bibi" diyordu bir yandan da. Çocuklar ona hala anlamında Bibi derdi. "Kendi canıma kıymamı istiyorlar." "Biliyorum kızım" dedi Gülizar Ebe. "Sakın böyle bir şey yapma." Sonra kadın olmanın zorluklarından, her kadının geçtiği dikenli yollardan, zaten kadersiz yaratıldıklarından dem vurdu ve arada bir kadınlık batsın diye tekrarlayan uzun bir ağıda başladı. Bak dedi, adını taşıdığın mübarek Meryem Ana bile ne çileler çekti. Meryem bunun ne olduğunu sorunca da oğlunu öldürdüler dedi, bilmiyor musun? Biliyorum dedi Meryem. Fatıma anamızın da çocuklarını öldürdüler. Peygamber Efendimizin torunlarını. Onu da biliyorum dedi Meryem. Kerbela'da. Bak güzel kızım diye saçını okşadı Gülizarebe. Ben buraya bin bir güçlükle geldim. Seni kimseye göstermiyorlar. Günlerdir yalvarıp yakarıyorum. Ancak izin alabildim. Babanın yüreği yumuşar gibi oluyor ama amcan Nuh diyor, peygamber demiyor. Beni iyi dinle. Bu son fırsatımız olabilir. Bir daha izin alıp da buraya seni görmeye gelemem. Kasabada herkes senin için üzülüyor. Senin mezarlığın orada, toz toprak içinde yaralı kuşlar gibi çırpınırken bulduklarından beri üzülüyorlar. Gerçekten de Meryem'i orada bulmuşlardı. Kasabanın girişindeki mezarlığa yakın, yol kenarında. Yüzünü ve kollarını dallar, çalılar çizmişti, bacakları kana bulanmıştı. Başörtüsü sıyrılıp bir yere düşmüştü, toz toprak içinde debeleniyor, korkunç çığlıklar atıyor, elleriyle ayaklarıyla havayı dövüyordu. Onu bu durumda gören delikanlılar kızı cin çarptığını sanmışlar, sonra onu tanıyınca kollarına girip evine götürmüşlerdi. Kız onların kollarında da rahat durmuyor, tekme atıyor, çırpınıyor, kimi zaman ayılıp sonra ardından bayılarak yere yığılıyordu. Yaralı bereli kızı evine götürmek için tozlu sokaklarda sürüklemeleri ve kasabanın çarşısından geçirmeleri gerekmişti. Bu sırada herkes çıkmış onları seyrediyordu. Eve getirildikten sonra iki gün kendini bilmeden yatmış, ateşler içinde sayıklamış, muayene için çağrılan Gülizar Ebe'nin şaşmaz bilgisiyle tecavüze uğradığı ve o gün haşin bir biçimde kızlığının bozulduğu kesinleşmişti. Gülizar Ebe ateşini düşürmek için alnına sürekli olarak sirkeli bez koymuş, sırtına cam bardaklarla kupa çekmiş, göğsünü tentirdiyotla kafes biçiminde boyamıştı. Kızı ayırtmak için durmadan tuz ruhu koklatmıştı. Sonunda Meryem kendine gelir gibi olmuş, o gün aile meclisinin kararıyla bu izbeye atılmıştı. Gülizar Ebe, kasabada birçok hatırlı kişi seni kurtarmaya çalışıyor dedi. Amcanla görüşüyor, ona senin bu işte bir suçun olmadığını, bu ileri çağda eski törelerin terk edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Herkes seni kurtarmak istiyor. Meryem, canıma kıymamı beklemiyorlar mı diye sordu. Bunun üzerine Gülizar Ebe bir süre düşündü ve onlar da var elbette dedi. Ama en azından bazı kişiler kurtulman için çabalıyor. Daha önce İstanbul'a gönderilen kızlar olmuş dedi Meryem. Beni de yollasınlar. Ebe, ah kızım dedi bunun üzerine Meryem'in saçlarını okşayarak. Ah benim kadersiz kızım. İstanbul çare değil ki. En doğrusu babanı ve amcanı ikna edip bu işten kurtulmak. Ama sen bana yardımcı olacaksın. Her şeyi olduğu gibi anlatacaksın. Söyle bu melaneti kimler yaptı sana? Bu soru üzerine Meryem sustu, gözleri ve yüzü gölgelendi, bakışlarını yere çevirdi ve hiç konuşmadı. Söyle kızım dedi ebesi. O edepsizin ya da edepsizlerin adını ver ki seni bu işten kurtarabileyim. Eğer ortaya çıkarlarsa iş onların üstüne döner. Jandarma bu ırz düşmanlarının kemiklerini kırar, dayaktan gebertir, sonra da hepsini hapse atar. Ya da ailem bu işi kökten halleder. Meryem yine inatla susuyor, hiç ağzını açmıyor. Sanki nefes almaktan bile korkarak bir cezbeye tutulmuş gibi öne arkaya sallanmasını sürdürüyordu. Gülizar Ebe çok dil döktü. Kendi kurtuluşunun bu isimleri vermesine bağlı olduğunu anlattı, yalvardı, yakardı ama Meryem'in ağzından bir tek kelime alamayınca kızın bu işi yapanları bilmediğini düşündü. Ya başına bir örtü, bir çuval geçirmişler ve yüzlerini göstermeden işlerini bitirmişlerdi ya da kız iyice sersemlediği için gerçekten hiçbir şey hatırlamıyordu. Gerçi hatırlasa da faydası olmayacaktı. Çünkü Gülizar Ebe evin reisi olan amcaya bu işi yapanı bulup Meryem'le evlendirmenin en iyi çözüm olduğunu anlatıp diller dökmüştü. Yaşlı bir kadın olduğu için erkeklerle çatır çatır konuşabiliyordu. Ama asık suratlı adam, ailemize bir piç girmesiyle bir ırz düşmanı girmesi arasında hiçbir fark yoktur diye kestirip atmıştı. İkisi de olmaz. Meryem'e biraz daha yalvardı, yakardı ama sonunda anladı ki kızdan tek bir şey bile öğrenmesi mümkün değil. O zaman sözü başka konuya kaydırdı. Yavrum dedi, o rezilin yaptığı iş yüzünden gebe kalırsan herkes için çok daha kötü olur. Eğer karnında bir piç taşıdığın anlaşılırsa Allah korusun. Bu yüzden eğer hamileysen, ki bana göre öyle, düşük yapman için uğraşacağız. Meryem bu konular açıldığından beri sürdürdüğü tavrı, yani susarak öne arkaya sallanma durumunu bozmadı. Sanki uğradığı saldırıya ve sonuçlarına ilişkin hiçbir şeyi duymuyor, anlamıyordu. Gözlerini İzben'in hafifçe ışık sızdıran deliğine dikmiş, bir hayale dalıp gitmişti. Bunun üzerine Gülizar Ebbe, çileli ömrü boyunca duyup öğrendiği bütün bedduaları sıralayarak gül gibi kızın başına bu işi getirenlere ilenmeye başladı. Ellerini göğe doğru açmış, gözlerini yukarı kaldırmış, iki elleri yanlarına gelesiceler, göt üstü sürnesiceler, şu masumun kanına girdiler diye uğunuyordu. Neden sonra kızın kendisine baktığını fark etti. Meryem biraz önceki halinden kurtulmuş, yine gerçek dünyaya dönmüştü. Yeşil gözlerini Gülizar Ebe'ye dikerek, "Bibi, yıkanmama izin verirler mi acaba?" diye sordu. "Saçlarım yapış yapış, üstüm başım pis. Bir kova suyla yıkanıversen başka bir şey istemem." Meryem, İzbe'ye atıldığı günden beri karınsız dede gibi olmak istemişti. Bu ulu kişi hiç yemek yemez, dolayısıyla yediklerini dışarı atmak gibi bir dertle de hiç uğraşmazdı. Karınsız dedenin helaya gittiğini ya da kırlara çömeli verdiğini gören olmamıştı hiç. Ama o bir ulu kişiydi. Kendisinin gücü bu işe yetmiyordu. İçi istemese de döne gittikten sonra onun bıraktığı yemekten birkaç kaşık almak zorunda kalıyordu. Ama sonra dönenin onu bahçeye çıkarması ve donunu sıyırarak karların içine çömelmesini seyretmesi katlanılmaz bir şeydi. Gülizar Ebe'nin bu işe aklı yatmış olmalı ki dışarı çıktı. Gündüz vakti evde erkekler yoktu ve bu tip işleri kızın teyzesiyle halletmesi gerekiyordu. Yarım saat sonra bir elinde leğen ve hamamtası, öteki elinde bir kova kaynar suyla izbeye girince Meryem'in içine müthiş bir ferahlık yayıldı. Demek ki teyzesi yıkanmasına izin vermişti. "Bibi," dedi, "teyzem beni hiç görmeye gelmedi." Gülizar Ebe, "Gelmez o kafir," diye yanıtladı. Aslında ikisi de teyzesinin Meryem'den nefret ettiğini ve ikizi olan üstüne titrediği kız kardeşinin onun yüzünden öldüğü fikrini bir türlü kafasından atamadığını biliyordu. Eğer ikiz kardeşi ona Meryem Ana rüyasını anlatmasaydı, çok zor olmasına rağmen doğumda ölen diğer kadınlar gibi bir talihsizliğe kurban gittiğini kabul edebilirdi. Ama kardeşinin Tanyer'i ışırken anlattığı o düş, kadının Meryem yüzünden öldüğünün kesin kanıtıydı. Meryem çocukluğunda teyzesinin ona niye kötü davrandığını, niye onu korkutmak istediğini anlamamış, ancak yaşı ilerleyip aklı başına geldikten sonra kavramıştı durumu. Adının uğursuza çıkmasında teyzesinin çok büyük etkisi olmuştu. Aklı ermeye başladığı günlerden itibaren onu hep suçlayan, aptal olduğunu, günahkar olduğunu söyleyen, onu uğursuz ilan eden ve yüzüne yılan görmüş gibi bakan teyzesine kendisini beğendirmek için neler yapmamıştı Meryem. Ama bir türlü onun gözüne girmeyi ve kendini bağışlatmayı başaramamıştı. Bu arada Bibisi onu soyup leğenin içine oturtarak bir çocuk gibi yıkamaya başlamıştı. Meryem'in başından aşağı dökülen kaynar sular ve uzun saçlarını sabunlayan eller uzun zamandır hissetmediği bir şefkat duygusuyla sarmalamıştı kızı. Yıkama işi bittikten sonra Gülizar Ebe kızın soğuktan donmasına fırsat bırakmadan yine dışarı çıkıp geldi ve elindeki peştemala sardı onu. Bir yandan vücudunu ovalayarak kuruturken bir yandan da "Şimdi benim dediklerimi yapacak akıllı kızım," diyordu. "Bu piçi düşüreceğiz. Gözlerinden anladım gebe olduğunu senin." Meryem, Bibisinin bu sözlerini duymuyor gibi davranıyor ama onun baldıran otlarından yaptığı ilacı sürmesine, arkasından kendisine pis kokulu bir şeyler içirmesine hiç ses çıkarmıyordu. Gülizar Ebbe, diğerlerinin yaptığı gibi çocuk düşürmek için tehlikeli işlere girişmez, tavuk teleyi ve kurutulmuş patlıcan sapı gibi cisimlerle kadınların içini dürtmezdi. Bu işlemler bittikten sonra aynen çocukken yaptığı gibi Gülzarebe'nin dizine yattı Meryem, saçlarını sıvazlayan elin merhametine bıraktı kendini. Bir ara "Bibi, karnım sökülüyor," dedi. "Olsun kızım," dedi Bibisi, "birazdan geçer." Meryem uykuya dalmadan önce "Bibi," dedi, "niye horozlar ötmüyor artık?" "Horozlar hep öter," dedi Bibisi, "ama bazı insanlar duyar, bazısı duymaz." Meryem, "Ben artık duymuyorum," dedi. "Sabah olmasını istemiyorsun da ondan," diye yanıtladı onu Gülizarebe. Gece Don Kişot, gündüz Sancho Panza. İrfan o gece hiç gözünü kırpmamış, uyku ilacı almaya gerek duymadan iki katlı evin her köşesini gezerek kapalı havuzun başındaki hazır koltukta oturup suda kırılan ışıkları seyrederek çalışma odasındaki evrakları toparlayarak sabahı sabah etmişti ve yıllardır ilk kez içine çöreklenmiş olan buz gibi korku rüzgarının esmediğini, soluğunu kesmediğini, yüreğini daraltmadığını hissederek rahatlamıştı. Havuzun başında otururken ertesi günü planlıyordu. Bugün ömründe ilk kez korkaklıktan ve başkalarının koyduğu kurallara göre yaşıyor olmaktan kurtulma şöleni olacaktı. Deniz dibinde ayakları yosunlara takılıp da soluksuz kalmış, sonra dibe vurduğu bir tekmeyle yukarı yükselip ışığa ve temiz havaya kavuşmuş bir insan gibi temizlenecek, arınacaktı. Bütün zayıflıklarından, korkularından arınacak, hayatını değiştirmenin o hiçbir şeye benzemeyen zevkini tadacaktı. Aysel'e henüz bir şey söylememişti. Zavallı yukarıda kendi hayatının da büyük bir değişim arifesinde olduğunu bilmeden sakin, mutlu ve huzurlu uyku dehlizlerinde yüzüyordu. Sabah üniversiteye gidince ilk işi bölüm başkanının odasına çıkmak ve yıllardır yarım yamalak selamlaşmak dışında hiçbir ilişkisinin kalmadığı bu iğrenç taşralı herifin suratının ortasına bir yumruk patlatmak olacaktı. Öyle ya, kendisi daha genç, iri yarı, güçlü bir adamdı. Hayatını karartmak için olmadık planları yapan, aleyhinde fikir hırsızı dedikodularını yayan, bu yaşlı ve düşkün herifin ağzının ortasına bir tane patlatmamak için adına toplum kuralları denilen o görünmez Lilliput iplerinin bağlayıcılığından başka ne gibi bir sebep mevcut olabilirdi? Madem ki kendisini rahatlatacak bir davranıştı bu, öyleyse yapılmalı ve Lilliput ipleri koparılmalıydı. Hatta kapıyı açık bırakarak sekreterin gözleri önünde o ihtiraslı ve kirli ağza bir tane patlatılıp herifin çürük dişlerinden birkaç tanesinin döküldüğü de gösterilmeliydi. Bölüm başkanının hiç beklemediği bu dayak karşısında önce şaşkınlığa uğrayacağını, sonra muazzam bir korkuya kapılacağını ama bir iki dakika içinde kendisini toplayarak yara almış egosunu tatmin etmek için arkasından bağırıp çağıracağını, bunu çok pahalıya ödeyeceği kehanetini haykıracağını ve sekretere "Hemen avukatı ara kızım, rektörü bağla, yok daha önce polise haber ver," diye ard arda talimatlar yağdıracağını adı gibi biliyordu. Bir yandan mendille ağzından akan kanı dindirmeye çalışacak, bir yandan da bu manyak herifin işinin bittiğini, onu hapse attırıp rezil edeceğini düşünerek rahatlamaya çalışacaktı. Üniversitede hemen duyulacaktı bu olay, basına yansıyacaktı. Yüzlerce telefon aynı anda çalışacak ve arkadaşları kan kokusu almış kurtlar gibi baldan tatlı dedikodu labirentlerinin sonu gelmez koridorlarında dolaşmaya başlayacaklardı. Bu arada o, Şermin Hanım denilen o iğrenç kadının odasına da uğrama fırsatını bulmuş olacaktı tabii. Bölüm başkanı denilen dinozorun işini bitirdikten sonra çıkıp Şermin'in dersini verecekti. Ama karanlık havuzun başında kendisini sudan yansıyan ışığa kaptırmış durumda planlarını hazırlarken Şermin'e ne yapması gerektiğini tam olarak bulamıyordu. Aslında o sinirli acuzeye yapılması gereken şey masasının karşısına geçip onun hayretle açılan gözlerinin önünde doğal ihtiyaçlarından birini pisuar yerine orada gidermekti. İşte bu kalp krizi geçirtebilirdi kadına. Yapmasına yapardı ama kendisine güvenemiyordu. Kadının bakışlarını ve belki de arkasından bakacak olan sekreterin varlığını hissederek çalışma masasına bu eylemi yapması mümkün olmayabilirdi. Aslında vazgeçilmeyecek kadar da güzel bir plandı bu. Düşündü, taşındı, sonunda çaresini buldu. Daha bölüm başkanının odasına gitmeden önce bardak bardak su içer ve kendini zorlayarak beklerse patlayacak hale gelirdi. Bu durumda zaten kendisini Şermin Hanım'ın odasına attığı zaman her şey kendiliğinden hallolur, ona yalnız pantolonun fermuarını açmak kalırdı. Bu eylemin kadını delirteceğinden emindi. İsterik çığlıklar atmaya başlayacak, sekreteri hemen telefonlara sarılacak, bir süre sonra bölüm başkanı da kanayan ağzıyla şenliğe katılacak ve belki bu çılgınlıktan haberdar edilmiş olan rektör de şamatayı görmek için aşağıya inecekti. İşte o sırada kendisinin üniversiteden çıkmış olması gerekiyordu. Demek ki o ana kadar Aysel'e yazacağı mesajı bitirmiş, evraklarını düzenlemiş ve diğer ayrıntıları da halletmiş olmalıydı. Tahmin edileceği gibi profesör ertesi gün düşündüklerinin hiçbirini yapamadığı gibi daha da kötü bir duruma düşürdü kendini. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gecenin hayalleri dağılıyor, güneş sanki insanları gerçeğe çağıran bir haberciymiş gibi karanlıkta çok akla yakın ve uygulanabilir gelen şeylerin birer deli saçması olduğunu insanın yüzüne vuruveriyordu. Her insan gibi profesör de geceleri Don Kişot, gündüzleri ise Sancho Panza'ydı. Bu yüzden gece sabaha kadar havuz başında kendini kaptırıp gittiği intikam hayallerinin pratikle bağdaşmadığını görmesi için üniversiteye kadar gitmesi gerekmedi. Daha evden çıkmadan anlamıştı bunu ama girişte bölüm başkanıyla karşılaşması kendi hayalciliğini bile aşan bir aksilikti işte. Tam girişte karşılaştıklarında bölüm başkanı gönülsüzce günaydın demiş, kendisi de ağzında bir şeyler mırıldandıktan sonra geri çekilmişti. Çünkü ne yazık ki kapıdan bir kişi geçebilecekti, birinin ötekine yol vermesi gerekiyordu ve yine ne yazık ki yol veren kişi profesör oldu. Gece boyunca ağzını burnunu kırdığı adamın melun suratına ufacık bir şey bile söyleyemeden geri çekilip efendice yol vermesi, kişiliğinin iflah olmaz zaaflarla dolu olduğunun bir kanıtıydı artık. Hakaret etmek, aşağılamak ne kelime, bir de gereksiz yere saygı göstermişti. Şermin Hanım'ın odasına gitme denemesinin de gündemden çıktığını ayrıca belirtmeye gerek yok sanırım. Profesör o sabah odasına geldiğinde kendi kişiliğinden ve olmaz olası benliğinden o kadar kuşkuya düştü ki asıl büyük kararını uygulama ve hayatını değiştirme konusunda kendisini bağlayıp geri dönülmez bir noktaya getirmek için hemen oturup karısına bir elektronik posta mesajı yazmaya başladı. Bilgisayar ekranına adres olarak aysel.kurudal@hotmail.com yazdı, gönderen bölümüne adını yerleştirdi. Ama konu hanesini boş bıraktı. Oraya ne yazabilirdi ki? Veda notu mu? Ayrılık mesajı mı? Hayallerini gerçekleştirememenin burukluğu içindeki profesör mesaja sevgilim diyerek başladı. Sonra bu başlangıcın dürüstçe olmadığını düşündü. Bir veda mektubu sevgilim diye başlamazdı ki. İyi ama 12 yıllık karısına ne diyebilirdi? Sevgili karıcığım, Aysel'ciğim, Aysel ya da sadece bir merhaba. Sonunda sevgilim hitabını korumaya karar verdi. Çünkü bu mesajın amacı veda etmek zorunda kalsa bile bunun onu artık sevmemek gibi bir değişimden kaynaklanmadığını anlatmaktı. Profesör epeyce düşünüp taşındıktan sonra karısına şu mesajı yazdı. Sevgilim, hani şu Öztürkçesini bir türlü yerli yerine oturtamadığımız hukuki kavram var ya, bazen nefsi müdafaa, bazen meşru müdafaa dediğimiz özbenliğini savunma hali. İşte şu anda ben böyle bir durumun tam içine düşmüş olduğumu anlatmak için yazıyorum bu mesajı. Sana her şey çok olağan görünmesine rağmen son zamanlarda giderek artan ve beni yiyip bitiren bir huzursuzluk içinde olduğumu saklamayacağım artık. Bunun seninle ya da sana duyduğum sevgiyle bir ilgisi yok. Seni eskisi kadar seviyorum. Ama ne yazık ki bu hayata veda ederek başka diyarlara gitmek zorundayım. Beni iyice anlamanı istiyorum. Bu benim tercihim değil, meşru müdafaa hali. Eğer bunu yapmazsam Bir gün daha yaşamama olanak yok. Ya intihar edeceğim ya gideceğim. Önüme uzatılan iki seçenek içinde yaşamayı seçmekten başka çarem kalmadı. Benliğimin temellerine kadar sarsıldığı ve soluk alıp vermeye devam edebilmek için başka yerlere göç etmeye ihtiyaç duyduğum, kendi kendimle kalmaya mecbur olduğum bu dönemi anlayışla karşılayacağını umuyorum. Beni arama. Uzun bir seyahate çıktığımı varsay. Bir gün bu korkunç duyguyu yenersem seni arayacağım. Hoşça kal sevgilim, İrfan. Bu mesajın Aysel üzerinde ne gibi yıkıcı etkiler yaratacağını çok iyi tahmin ediyor biliyordu. Bilgisayar ekranındaki henüz gönderilmemiş mesaja bakarken bunların neler olabileceğini gözünde canlandırdı. Evde çalışan personelden başlayan, şoförü, iş yerini, sekreteri, akrabaları ve dostları içine alan bir sorgulama süreci ardından kendisinin ne kadar gözden düşmüş, ne kadar terk edilmiş bir kadın olarak hissedeceğini hesap etti. Sonunda kendini bu düşünceye o kadar kaptırmış buldu ki zayıf kişiliği ona yine bir oyun oynar da kararından geri döndürür korkusuyla hemen bilgisayardaki gönder düğmesine bastı. Mesaj artık gitmiş, profesörün kararını uygulamama ihtimali kalmamıştı. Üniversiteden çıktı, arabasını park yerinde bırakarak bir taksi çevirerek bankaya gitti. Sabah ilk işi bankasına telefon edip hesabıyla ilgilenen Nüket Hanım'a bütün parasını çekeceğini söylemek olmuştu. Ama daha vadenin dolmasına bir hafta var demişti Nüket Hanım. Çok para kaybedeceksiniz. Profesör olsun demişti. Siz 72 bin doları hazırlayın. Öğleye doğru uğrayıp alırım. Çünkü vadesi beklerse daha fazla şeyler kaybedeceğini düşünüyordu. Pusu ve kahkaha. Geçitte kayaların arkasına sinmiş beklerken havanın birdenbire yumuşadığını ve yağan karın önce sulu sepkene sonra da düpedüz yağmura dönüştüğünü görmek hiçbirini sevindirmedi. Çünkü açık arazide gece boyunca yağmur altında kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ne kadar korunurlarsa korunsunlar, ne kadar naylonlara sarınırlarsa sarınsınlar, yağmur mutlaka içlerine girecek bir yer bulur ve onca giysinin altında ısıtmaya çalıştıkları tenlerine soğuk bir yılan değmiş gibi irkiltirdi. Buzlu su postallarının içine süzülür, yün çorapları sırılsıklam eder, insanın ayak parmaklarını hissetmemesine yol açardı ama o geçide attıkları pusu için yararlı bir havaydı bu. Zaten gece karanlığı her şeyi örtüyordu. Şakır şakır yağan yağmur, oraya yaklaşan PKK'lıların da işini zorlaştırıyor olmalıydı. Selahattin battaniye altında ateşini göstermeden sigara içmeye çalışıyordu. Çok tehlikeli bir şeydi bu yaptığı. Bütün timi tehlikeye düşürüyordu. Bir seferinde battaniye altında sigara içen birisi o küçücük ateş yüzünden vurulmuştu. Gelenlerin buraya bu gece pusu atıldığından haberleri olmaması gerekiyordu ki hepsi de öldürülebilsinler. Hem de hiç kayıp vermeden. Bu yüzden Cemal Selahattin'in sigarasını kapıp söndürdü. Yüzünde o kadar ciddi bir anlatım olmalıydı ki Selahattin hiçbir şey söylemedi. Cemal, memoların bir an önce pusuya düşmesi ve hepsini yok etme konusunda şiddetli bir arzu duyuyordu. Memo'yu artık arkadaşı olarak değil, kendisine kurşun sıkan, arkadaşlarını öldüren, kanına sulamış bir düşman olarak görüyordu. Hatta Memo'ya diğerlerinden daha çok kızıyor, öfkeleniyor, onu kendisini öldürme kastıyla ateş eden bir yakınını cezalandırır gibi cezalandırmak istiyordu. Karşılarında çarpışan insanlar içinde en çok kızdığı, en çok nefret ettiği Memo'ydu. Selahattin'e bu garip ve ürkütücü duyguyu aktardığı zaman o, can korkusu insana neler yaptırıyor demişti. Cemal artık korkuya alıştığını sanıyordu ama demek ki alışılmıyordu. Korkuya alışmak mümkün değildi. Günün ve gecenin her saniyesinde gelip gözlerine saplanacak bir keskin nişancı kurşunu beklemek, adımlarını attıkları topraktan ürkmek ve gövdelerini paramparça edecek bir mayına basma korkusu hepsinin bilinçaltına yerleşmiş, onca arkadaşlık, onca dayanışma içinde bile onları yalnız bırakmıştı. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.